İş başa düştü. Bugün yakın tarih ilgili sizinle sohbet etmeye çalışacağız ama tabii siz bizi her gün görüyorsunuz. İnşallah yüz eskimesi olmadan, sizi sıkmadan süremizi tamamlamış oluruz arkadaşlar. Başta hocamızdan, vakıf başkanımız Salih Abi'den, Abdülbaki hocamdan ve bu organizasyona Sefa kardeşimiz burada bizi arayıp soran ve buraya hazırlanmamız için bizi teşvik eden bütün arkadaşlarımızdan, bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu programın bize bir canlılık getirmesini, bize astımızı tekrar hatırlatmasını ve tekrar bir aynaya bakmamıza vesile olsun diye dua ediyorum arkadaşlar. Niyazda bulunuyorum. Hani şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir halat veya bir ip kopar da onu oradan diyor tekrar bağlarsınız. Bağlarsınız, eklersiniz. Belki eskisinden daha sağlam hale gelir. Fakat ne zaman halatı elinize alsanız o düğüm mutlaka elinize ne yapar arkadaşlar? Dokunur. İlişir. Dolayısıyla bizim tarihimiz aslında her gün bizim elimize dokunmalı arkadaşlar. Dokunmalı. Dokunulmazsa fark edemeyiz. Fark edemediğimiz şeyleri de gündemimizden düşürürüz arkadaşlar. Bugün sizler yani bugün 20 yaş grubu olarak düşündüğümüz gençler yani 28 Şubat 97 2000 olsa işte ancak belki oraya hatırlayabiliyorsunuz. 28 Şubat sürecini hatırlayabiliyorsunuz. Ama o belki o günkü oyundu arkadaşlar. Ona 2014, 2013 Aralık'ta yenileri eklendi biliyorsunuz. 17 Aralık ve 25 Aralık gibi adlandırılan yeni senaryolar eklendi. Arkadaşlar bu senaryolar devam edecek. Çünkü çekimler devam ediyor. Çekimler devam ediyor. Çekimler devam ettiği için herkes rollerini üstleniyor. Hayat batıl savaşıdır arkadaşlar. Habil ile Kabil döneminde başlamıştır bu savaş. Kıyamete kadar da sürecektir. Sürecektir. Ama bu savaşın varlığını kim hissedebiliyor? Kim fark edebiliyor? Veya ne oranda hissedebiliyoruz, ne oranda fark edebiliyoruz? Bu önemli arkadaşlar. Bu önemli. Hissedilmeyen, gönüllerde hissedilmeyen şeylerin dillere dökülme şansı yoktur arkadaşlar. Önce gönlümüzde bunları hissetmemiz lazım. Arkamızdaki fotoğrafta, girişteki konuşmalarda ve yapılan slide gösterisi de aslında bugünlere nasıl gelindi, bu işin arka planında neler var, bize kısmi de olsa bir bilgi vermiş oldu arkadaşlar. Benim konu başlığım yakın tarih niçin önemli? Affedersiniz. Arkadaşlar, yakın tarih belki bize en yakın olduğu için yakın diyoruz ama aslında işte Habil ve Kabil ile başlayan tarihin bize rastlayan kısmıdır yakın tarih. Yani bizim ömrümüze rastladığı için yakın tarih olmuştur. Yoksa dedik ya çekimler devam ediyor, herkes rollerini üstleniyor ve bu tarih dediğimiz olay süreç devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor. Biz yani en yakın Cumhuriyet öncesi Osmanlı'yı biliyoruz. Osmanlı öncesi Selçuklu'yu biliyoruz. Ondan önceki işte Endülüs ve Emevi'yi biliyoruz. Asr-ı Saadet'e kadar bildiğimizi zannediyoruz. Arkadaşlar bilmek yetmez. Hani anlamak lazım. Anlamak yetmez. Uygulamak lazım, uygulamak yetmez, bunu sürdürmek lazım, sürdürmek yetmez, bunu samimi bir şekilde götürmek lazım. O yüzden bu hizmet içi eğitim çalışmalarını ben önemsiyorum. Bunlar bizim hafızalarımızı tazeliyor, bizi bize getiriyor, bizim aynaya bakmamızı, kendimizi görmemizi ve biz ne kadar bu işin içerisindeyiz, ne kadar farkındalık düzeyimiz tarihiyle alakalı, bize yapılanlarla alakalı neredeyiz, ne kadar bu işin farkındayız noktasında bu hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekten tabiri caizse bizim kör noktalarımızı çözmüş oluyor. O kör noktaları açmış oluyor. Ben baltaları bilemek diye bir tabir kullanıyorum. Baltaları bilemek işte bizim kör nokta diye tabir ettiğimiz eksik alanlarımızı tamamlamaktır arkadaşlar. Aslında yakın tarihi ve genelde tarihi arkadaşlar bizim kör noktamız olmaması gereken bir yerdir. Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz, Amerika kurulalı 250 yıl olmamış arkadaşlar. Bugün dünyaya hükmettiği söylenen ve aşılması aşılmaz bir güç gibi birilerinin hafızasında bulunan Amerika aslında bir hiç uğruna yok hükmündedir arkadaşlar. Yani bir bizim kendi tarihimize baktığımızda mesela şöyle yine akşam bir göz gezdirdim. Kanun döneminden beriye baktığımızda arkadaşlar bizim atalarımızın en son etki ettiği alan 24 milyon kilometre kareymiş. Yani 24 milyon kilometre kareye hükmeden bir geçmişe, bir tarihe sahip bir milletiz. Ve bu millet ümmete hizmet eden bir millettir arkadaşlar. Yani bu millet ümmeti Muhammed'e hizmet etmiştir. Böyle bir tarihimiz var. Fakat bu tarihte tabi sapla saman birbirine karışmıştır arkadaşlar. Bizim duyarsız hale getirilmişizdir toplum olarak. Duyarsızlaştırılma eğitimi veriliyor şu anda 2013 ve 14 yıllarda. Fakat bu duyarsızlaşma eğitimi belli meslek erbaplarına verilen bir eğitim. Biz duyarlı olacağımız konularda da duyarsız hale geldiysek o zaman yani Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi gibi ikinci bir fil lazım belki bizi uyandırmaya. Çünkü tek fil yetmemiş gibi bir şey ortaya çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla tarihi iyi anlamak lazım. Bunun için böyle bir program yapıldı. İnşallah bizim de buna katkımız olsun diye bir çaba içerisindeyiz. Bu çaba arkadaşlar hem kendimize hem size hem ümmetimize olsun diye bu gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yani ben bu görev bana verilince biraz telaşlandım açıkçası. Çünkü tarih özel bir konu, branş itibariyle konu. Zaten bizim hafızamızda da tarih bir ders arkadaşlar. Not alır geçeriz yani, ondan sonra atarız bir kenara. Böyle olduğu için ve yani öğrencinin daha o konuya gelmedik demesi gibi bir şey yani. Henüz oraya gelmedik yani. Hani mazeret üretmek kolay ama iş yapmak zordur arkadaşlar. İş yapmak zordur. Dolayısıyla ben biraz şöyle bir ne yapabilirim diye baktım. Tabii internete baktığınızda orijinal bir tarih bulmak çok zor. İnternetteki kayıtlar tamamen bir taraf olarak bulunuyor. Herkes kendi tarafından bakarak oraya bunları koymuş. Dolayısıyla belki kendi kaynaklarımız üzerinden yürümek lazım. Mesela Sadık Albayrak kitapları var bizim elimizde, eskiden olan Sadık Albayrak kitaplarına bunlara da bakmak lazım arkadaşlar. Bunlar önemli. Onun dışında evdeki kaynaklara da ben şu anda ismini hatırlayamadım. İşte İlafettin İlgası, Cumhuriyet dönemi din devlet ilişkileri gibi kitaplara hızlı bir şekilde göz atmaya çalıştım. Ama slayttaki meselenin bir öncesi belki oralarda, nasıl oraya gelindi. Hani maç 90 dakikada bir ifade var arkadaşlar. Dolayısıyla bu maç, bu savaş sürüyor. Bizim 90 dakikamız kıyametin koptuğu dakikadır arkadaşlar. O saate kadar hak ve batıl savaşı devam edecektir. Ama ben daha önce belki bir kısım arkadaşlara paylaştım, bilemiyorum. Bir hikayeyle bu işi biraz açmaya çalışacağım. Amacımız burada size çok böyle köklü bilgiler vermek değil, belki bir heves, bir istek uyandırmaktır arkadaşlar. Yani bu tarihimizi biz de öğrenmeliyiz, biz de araştırmalıyız gibi bir belki bir nebze bir arzu, istek uyandırabiliriz. Bunun için birkaç şey paylaşmak istiyorum. Belki birçoğumuzun bildiği hikaye, ün salmış bir avcı arkadaşlar ormanda av peşinde koşarken bir ağacın altında kendinden geçmiş halde uyuyan birini görür. Hızla atını o yöne doğru çevirir. Avcı atıyla yarı ölü şeklinde uyuyan adama doğru giderken bir yılanın hızla yaklaşıp adamın ağzından midesine doğru süzüldüğünü fark eder. Yılan gözden kaybolurken avcı atından atlar ve ağacın gölgesinde kendinden geçen adama elindeki kırbaçla çok şiddetli vurur. O uyuyan adam birden kendine gelir, irkilir ve korkar. Ama şaşkınlığı geçince karşısındaki avcıya çıkışır. Sen de kimsin be adam? Avcı cevap verme yerine elindeki kırbaçla bir daha adama vurur ve yüksek sesle bağırır. Koş, soru sorma. Uyanan adam korkuyla karışık neden olduğunu bilmediği halde koşmaya başlar. Ama neden koştuğunu, avcının neden koşması istediğini anlamaz. Adımlarını hızla atarken bir yandan da avcıya beddua yağdırır. Ama can tatlıdır ve kırbaç da çok can yakıyordur. Koşar. Nefes nefese kaldığı bir anda avcı şu ağacın altındaki armutları hemen ye diye adeta emir verir. Ağacın altındaki bütün meyveler toprağa karışmış ve çürümüştür. Adam tereddüt içerisinde kalınca avcı kırbaçla öncekilerden çok daha sert bir şekilde karşılık verir. Canı yanan adam eline ne geçerse yer. Arkadan ikinci emir gelir, koşmaya devam. Adam koşar, koşar, koşar. Sonunda dayanamaz ve yere yığılır. Dizleri üstüne çöktüğünde yediklerinden dolayı midesi bulanır, nabzı çok yükselir, yüzü kızarır, ölecek gibidir. Ellerini yere koyarak kusmaya başlar ve içinde yer tutan yılanı yedikleriyle birlikte dışarı atar. Adam resmen şoke olur. Beddua ettiği avcı için Allah gönderdi diye düşünüp binlerce de kez özür diler. Kendine gelince sormadan da edemez. Neden bana gerçeği söylemedin? Avcı elindeki kırbacı şaklatarak, ben içinde yılan var deseydim onunla koşabilir miydin? İşte bu adamla avcının hikayesi Türkiye gerçeğidir. Ama bilmeyiz, öğrenemeyiz, perdeyi yırtıp arlayamayız. Koca bir yılanla yılanı saklanan, pardon, koca bir yalanla yılanı saklanan bir ülke haline getirildik. Koca bir yalanla yılanı saklanan bir ülke haline getirildik. Uzun yıllardır hem de Osmanlı yıkılırken de Cumhuriyet kurulurken de yılan içimizdeydi. Osmanlı yıkılırken de Cumhuriyet kurulurken de yılan içimizdeydi. Siz bakmayın kitap evlerinin bastığı kitaplara, adı büyük gazetelere, Hollywood'un çektiği filmlere, sahibi oldukları televizyonlara. Gerçek asla bu millete söylenmedi. Osmanlı'yı yıkan Yahudiler olduğu ve Cumhuriyeti kurarken de başrol aldıkları hep gizlendi. Belli ailelere hadi siz yürüyün denirken bu millet gerçeği bilmiyordu. Diye devam ediyor arkadaşlar. Burada Mossad ajanı Livni'nin bir açıklaması var peşinden. Şimdi arkadaşlar böyle bir hikaye. Yılan içimizde, yalanla birlikte yılan gizlendi. Yalanla birlikte yılan gizlendi. Bunu bir şekilde açığa çıkarmak durumundayız arkadaşlar. Bunu bir şekilde açığa çıkarmak durumundayız. Peki bunun için bir şey yapıyor muyuz? İşte vakıf olarak yapıyoruz. Böyle bir program yapıyoruz. Her birimiz de belki yakın tarihle ilgili kütüphanemizdeki kitapların sayısını ne yapmak durumundayız? Artırmak durumundayız arkadaşlar. Bu sayıyı artırmak durumundayız. Bu konuda incelemeler, araştırmalar yapmak durumundayız. Şimdi böyle bir yılan ve yalan hikayesi var. Fakat bir de bunun karşısında bu yılan ve yalanla barışmış yaşayan Müslümanlar var arkadaşlar. Yılan ve yalanla barışık yaşayan bir Müslüman yapımız var bizim. Mesela benim hep dikkatimi çeker. Ben 19 yıl milletine göre yaptığım için okulları hep gözlemledim. Hep düşünmüşümdür, acaba bu okullar bizim okullarımız mı? Diye hep aklımdan geçmiştir. Mesela Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratında 1935 senesinde ilkokul 1'e gidiyormuş Ali Ulvi Kurucu. Bir gün okul bahçesinde kız ve erkek birlikte oynarken dedesi Beyzade oradan geçmiş ve onların karışık birlikte oynadıklarını görünce babasına demiş ki bu çocuğu bu okuldan al. Bu okullar bu çocukları bozacak demiş arkadaşlar. Yıl kaç? 1935. Şimdi peki renkler değişti, müfredatlar değişti de acaba bu okullar gerçekten bizim okullarımız mı oldu? Burada çok ciddi soru işaretleri var arkadaşlar. Yani ben hep zaman zaman şunu düşünüyorum. Acaba kaç Müslümanın yüreğinde bizim dinimizin bir devleti vardır, bizim dinimiz bir devlet dinidir diye yüreğinde bunu taşıyan ve bunu gerçekleştirmek için donanımlı hale gelen, kendini yetiştiren kaç Müslüman var? Bir de yaşadığı laik kemalist bir düzen içerisinde dindarlaşmaya çalışan Müslüman mantığı var arkadaşlar. Yani otobüs bize ait değil, fakat biz otobüse pastacıla yapıyoruz arkadaşlar. Ruhsat bize ait değil. Fakat biz bunu kabullenmiş gibi bir hayat tarzımız var. Bu çok sıkıntı arkadaşlar. Bu çok sıkıntı. Dolayısıyla önce bir bu yılanı fark etmeli ve bu yılanı içimizden ne yapmalıyız? Kusmalıyız, atmalıyız arkadaşlar. Atmalıyız ama biz bunlarla barışık yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe bu yılanı da bir taraftan büyütmüş olacağız arkadaşlar. Barışık birlikte yaşamayı, yaşamanın yollarını ararsak sadece düşmana bu noktada belki güç ve kuvvet vermiş olacağız. Bu hikayeyi bu manada biraz üzerinde düşünmemiz ve bize nasıl yalanlar ve yılanlarla bizi yaşatıyorlar, bunu iyi anlamamız lazım. Yani Mustafa Sabri Efendi'nin o kitabına bakıldığında da, İlafet'in İlgası kitabına bakıldığında da aslında her şey orada da ortada arkadaşlar. Mesela bugün ilafetin olmayışı kaçımızın gündemindedir? Niçin ilafet kaldırılmıştır? Niçin Japonların titreyen imparatorları, İngilizlerin yürüyemeyen kraliçeleri varken bizim imparatorluk niye yok edilmiştir? Yani bunların hep hesabı sorulmadan önce belki kendi kendimize muhasebesinin yapılması gerekir arkadaşlar. Bir ara Edirne Selimiye Camii'nde biz öğrenci olduğumuz yıllarda bir yer bırakılmıştı, badana yapılmadık. Ben de sormuştum bunun sebebi ne diye. Oradaki görevli demişti ki burası Balkan Harbi'nde işte Yunanlılar tarafından bombalanmıştı bu cami. Orada bunun için biz bir şey bıraktık, bir iz bıraktık. Yani bu hatırlansın diye. Bu izleri bırakmak lazım arkadaşlar. Bu izleri zihinlerde ve yüreklerde de bırakmak lazım. Nasıl Japonlar Hiroşima ve Nagasaki'deki belli bir kısım yerleri orijinal haliyle, yani atom bombasının atıldığı haliyle bırakmışlarsa, biz de zihinlerimizde hani ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın mantığı içerisinde böyle işaretlerimiz olması lazım bizim. Bu işaretleri kaybedersek arkadaşlar istikamet de kaybederiz. Yani o zaman sapla samanı karıştırırız. Çünkü bundan sonra gelinen nokta itibariyle söylersek, bunu daha önce de ifade etmiştim, pirincin içerisinde artık hep beyaz taş olacak arkadaşlar. Bundan sonra beyaz taş üzerinden gidecek bu işler. Geçmişte farklı kurumlarla ve kanallarla İslam'ı ve Müslümanları durdurmaya çalışanlar artık Müslümanların uyanmaları sebebiyle kısmen de olsa basiret sahibi haline gelmeleriyle taktiklerini içe çevirmişlerdir. Müslümanların içine döndürmüşlerdir. Dolayısıyla beyaz taş üzerinden, beyaz pirinç içerisindeki beyaz taş üzerinden bu işi götürmeye çalışmaktadırlar. Bir de Mehmet Şevket Eygin'den bir alıntı var elimde arkadaşlar. O da Alayana Tutuş Hanımefendi'ye diye bir kısa bir şey yazmış. Onu da paylaşmak isterim sizinle. Ünlü bir hanımefendiye, Türkiye'de diktatörlük olduğu, Taksim Gezi tahribatına ve baş kaldırısına karşı dava açıldığı, hürriyetlerin kısıtlandığı, memlekete diktatörlük geldiği gibi aktüel konularda ağladığınızı medyaya ilan etmişsiniz. Boşuna ağlıyorsunuz. Hürriyet yok derken siz bilmiyor musunuz ki ulemadan İskilipli Atıp Efendi haksız yere asıldığı zaman açıkta ağlamak bile yasaktı. Açıkta ağlamak bile yasaktı. İskilipli Atıp Efendi'nin ve baba eski müftüsünün asıldıkları gün acaba hangi Müslüman Türkiye'li açıkta herkesin arasında ağlayabilmiştir? Hele bir ağlasaydılar hemen İstiklal Mahkemesi'ne verilirler ve onlar da asılırdı. Sizin altın çağı olarak gösterdiğiniz o tarihlerde haksızlıklar karşısında ağlamak bile ağır bir suçtu. Evet, birileri için altın çağı olabilir arkadaşlar. Ama bizim için teneke bile değil. Bizim için teneke bile değil. Çünkü o onların altın dediği yani bizim değerlerimizin eritilerek belki o altını elde ettikleri bir dönemdi. Bizim değerlerimiz üzerinden o altın çağı yakalamaya çalıştılar. İstiklal mahkemeleri sanıkların avukat tutmaya hakları yoktu. O zulüm mahkemeleri kanunsuz ceza veriyordu. Verilen idam cezalarının yargıtayı margıtayı yoktu. Bugün idam cezası veriliyor, ertesi gün asılıyordu. Ah hanımefendi ah, bendeniz o kara günleri görmedim ama gören yaşayan büyüklerimden öğrendim. Asıl diktatörlük o zamanmış. Asıl ağlayacak kötülükler o zaman yapılıyormuş. Müslümanlar tutuklanmamak, işkenceye uğramamak, icabında asılmamak için açıkta ağlayamamışlar. Gizli gizli ağlamışlar hep. İskilipli Atıf Efendi'nin eşi Zeliha Hanım beş parasız kaldığı için yetim kızı Melahat'ı yanına alarak İskilip'teki köyüne gitmek zorunda kalmış. Çok ağlamış, çok acı çekmiş. Sefalet içinde yaşamış. Atıf Efendi ile aynı gün idam edilen baba eski müftüsünün yakınları, öteki aslanların anaları, eşleri, çocukları, akrabaları çok ağlamışlar. O devirde Erzurum'da Şalcı Bacı lakabını taşıyan bohçacı bir kadıncağız varmış. Saf, cahil bir kadın. Şapka kanunu çıkınca ya böyle şey olur mu demiş. Onu da yakalamışlar. İstiklal Mahkemesi kararıyla asıvermişler. Şalcı Bacı. Bohçayla satış yapan. Olur ya belki onu sattığından biri bir fes diker. Hesabı yapmışlar demek ki. İstiklal Mahkemesi kararıyla onu da asıvermişler. Evet, Müslümanlar çok zulme maruz kaldılar. Çok acılar çektiler ve ışkıra ışkıra ağlamak hürriyetinden bile mahrum kaldılar. Ağlamışken birazcık da onlar için alayı versenize. Ağlamadığın hiç olmazsa bir manası olur demiş arkadaşlar. Yani bu da bizim yine yakın tarihimizden bir örnek arkadaşlar. Tabii dedik ya hak batıl savaşıdır savaş. Birileri bu savaşı aslında her alanda sürdürmektedir arkadaşlar. Bu savaş her alanda sürmektedir. Mesela bugün günlerden pazartesi ayın 21'i. Cuma'da ayın 18'iydi. Yani 18 Nisan İstanbul İlmi Eğitim'den iki tane müfettiş bir vakfın anaokuluna gelmişler Cuma günü. Ve orada terör estirmişler arkadaşlar. Yani bundan 3 gün önce. Neden? Çünkü hepsi bayan ve tesettürlü. Özel anaokulu üstelik. Hani her şey düzeldi falan zannediyoruz ya arkadaşlar. Aslında hiçbir şey düzelmedi. Eğer düzelmiş olsaydı cennet ve cehennem de sonsuz olmazdı arkadaşlar. Düzelmiş olsaydı cennet ve cehennem sonsuz olmazdı. Niyetler üzerinden hesaplar görülüyor. Arşimde vardı ama onu almayı unuttum. Muharrem İnce'nin bir meclis konuşması var. Aynen şöyle diyor. Biz baltaları sakladıysak yerlerini unutmadık diyor arkadaşlar. Baltaları sakladıysak yerlerini unutmadık. Eğer biz unutursak, o zaman o unutmayanların bizim ensemizde boza pişirmesine ortam sağlamış oluruz arkadaşlar. Ortam sağlamış oluruz. Hani eskilerin o sende o kuyruk acısı, bende bu evlat acısı olduğu müddetçe biz dost olamayız mantığını iyi anlamak lazım arkadaşlar. İyi anlamak lazım. Bunları tabii dediğimiz gibi önce yüreklerde yaşamak lazım arkadaşlar. Yani Cumhuriyet döneminde yaşananlar benim resmi doğum tarihi 29. Yani bu hesapla 85 yaşında ama 2-3 yaşta küçük yazıldığı söyleniyor babamın. İşte 90'a merdiven dayamış. Ben babamın yüzünün kırışıklarına baktığımda hep bu zalimleri hatırlarım arkadaşlar. Babamın yüzündeki kırışıklara baktıkça hep yaşananları hatırlarım. Böyle hatırlamak lazım. Hani Filistin'de gece 12'de torununu sokağa çıkaran yaşlı Filistinli Müslümana torunu diyor ki dede niye hep biz ölüyoruz? Neden hep Filistinliler, Gazze'liler ölüyor da Yahudiler ölmüyorlar diye soru sorduğunda yaşlı dedenin verdiği cevap enteresandır arkadaşlar. Ne der? Evladım, sizin neslin yaşaması için bizim neslin ölmesi gerekiyor diye cevap verir arkadaşlar. Yani Abdülbaki hocam filmlerden bahsetti. Mesela Ziyara'nın gözlerini seyreden var mısınız arkadaşlar? Burada birkaç kere daha seyretmek lazım arkadaşlar. Mesela Minyeli Abdullah filmini çok belki kale almazsınız. Ben çok önemsiyorum arkadaşlar. Ben hiç film seyretmeyen bir adam olmama rağmen onu birkaç kez seyrettim. Ve ben yine 21 Mart 2014 tarihi itibariyle söylüyorum ki bugün Müslümanlar hala Mil Abdullah filminin verdiği mesaja hala ulaşamamışlardır. Hala ulaşamamışlardır. O yüzden bunları bizim sık sık gündeme getirmemiz lazım. Birileri dedik ya, baltaların yerini biliyoruz diyor adam. İşini yapıyor arkadaşlar. İşini yapıyor. Daha önce bir kısım öğrencilerimize bu örneği vermiş olabilirim. Trakya Üniversitesi'nde bir dekan eğitim fakültesinde bahçeye çeşme yaptırıyor. Ama muslukları böyle kurnalı değil de basmalı yaptırıyor. Şöyle basınca su akan, bu soğuk su içtiğimiz yerlerde olur ya, önüne basıyorsun böyle. Bir gün bir misafir profesör geliyor dekanı ziyarete. O da bahçeyi dolaştırırken bu çeşmede de yeni yaptık diyor. Gelen misafir diyor ki estetik olmuş diyor. Yani basmalı yapmışsınız. Yok diyor, estetik olsun diye değil. Gericiler abdest almasınlar diye böyle yaptık diyor. Birileri bir çeşmeye musluk takarken bile bunu hesap ederse arkadaşlar, acaba biz neyin hesabını yapmalıyız? Herkes hesabını bir kontrol etsin. Yani dedim ya, kitabi bilgiler burada çıktılar aldık ama yani yürekten gelenlerle konuşmak zannediyorum daha güzel oluyor. Aslında kavga Nasrettin Hoca'nın yorgan kavgasıdır arkadaşlar. Hani soğuk bir kış günü bir gürültü duymuşlar ya, hanımı demiş ki hoca çık bakalım bu gürültü ne demiş. Hoca almış yorganı sırtına çıkmış ya kapının önüne. Üç tane genç kavga ediyorlarmış. Ama hocayı görünce kavgayı bırakmışlar. Hocanın sırtından yorganı kaptıkları gibi kaybolmuş gençler. Hoca üşümüş vaziyette geri dönmüş. Hanımı demiş hayırdır hoca neydi o gürültü? Vallahi hanım demiş hoca meğerse gürültü bizim yorgan üzerineymiş. Yorgan gitti kavga bitti demiş arkadaşlar. Aslında Suriye'de Irak'ta olan olaylar ümmeti Muhammed'in yorganı üzerine olan olaylardır arkadaşlar. Hiçbir bireysel olay değildir. Yani İkiz Kulelerin Amerika'da yıkılmasıyla 17 Aralık, 25 Aralık farklı konular mıdır? Hiçbir şekilde farklı konular değildir arkadaşlar. Hiçbir şekilde değildir. Yani bütünü iyi görmek lazım arkadaşlar. Veya hani zaman zaman örnek veriyoruz. Kutup ayılarının diyor postları değerlidir ama bütün elde edilmesi lazım. Delinmeden, kesilmeden. Peki zalimler ne yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Fil dişlerini keskin hale getirip iki tarafını keskin hale getirip ustura haline getirip fil dişlerini kutup ayısının geçen noktalara bırakıyorlar. Üstüne de kan damlatıyorlar. Burnu çok hassas, koku çok hassas koku alıyor kutup ayısı. Hemen kan kokusunu alıp gidip o fil dişlerini yalamaya başlıyor arkadaşlar. Yaladıkça ağzı dili kesiliyor. Kesildikçe kendi kanı akıyor. O da o kanı emip yutup bitiriyor arkadaşlar. O kanın fil dişinden geldiğini zannediyor. En sonunda bütün kanını yuttuktan sonra oraya yığılıp kalıyor arkadaşlar. Orada bekleyenler gelip hemen sırtından postu bütün halde çıkarıp gidiyorlar. Evet, her birimiz postumuza bakalım arkadaşlar. Post yerinde duruyor mu? Yorgan yerinde duruyor mu? Bunlara iyi bakmak lazım. Olaylar Müslüman akıllı adamdır arkadaşlar. Yani bugün gündem sapmamız var bizim maalesef. Yani ben mesela 25 sene önce Milli Gençlik Vakfı'nda aynı odada kaldığım arkadaşı bir akşam aradım. Ne yapıyorsun dedi ki televizyon seyrediyorum dedi bana. Ben de dedim ki keşke böyle bir cevap vermeseydin bana. Yani bir Müslüman bir Müslümanı arıyor ve o ben televizyon seyrediyorum çok rahatlıkla söylüyorsak arkadaşlar, seyredilecek hale düşeriz. Seyredilecek hale düşeriz. Yani bu kadar olaylara rağmen biz hala ehli keyif içerisindeysek, ehli dünya olmuşsak, dünyevileşmiş bir hayat tarzımız varsa, demek ki başımıza gelenlerden haberimiz yok demektir. Hani Temel 20 kişilik bir ekiple denize açılmış, tekne alabora olmuş, 19 kişi ölmüş arkadaşlar. Temel tek başına geri dönmüş. Temel'e demişler hayırdır bir sıkıntın var? Yok demiş. Bir sıkıntı yok ama demiş az daha kaza çıkıyordu demiş. Peki biz 20. adamın ölmesinden mi bekleyeceğiz arkadaşlar? Bizim gençliğimizde Çeçenistan vardı. Onun peşinde Bosna olayları oldu. Arkasından Irak yaşandı ve Suriye. Yani birilerinin lehinde çember genişlerken bizim aleyhimizde her geçen gün daralıyor ve daraltılıyor arkadaşlar. Ama biz hala Bunun farkında değilsek, mesela bazı cami cemaatin Müslümanın dediği gibi ya Suriye'den bize ne diyebiliyorsak biz o zaman aynaya bakalım arkadaşlar. Biz uyuşturulmuş bir toplumuz arkadaşlar. Burası bir ilafet toprağıdır. İnsan düştüğü yerden kalkar ve yine Allah'ın izniyle buradan kalkılacaktır. Ama bizim katkımız ne olacak? Sosyal doku olarak bizim katkımız ne olacak? Ümmetin ayağa kalkışına, bireysel olarak her birimizin ne katkısı olacak? Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Hani kurbağayı kaynar suya atmışlar. Ne yapmış arkadaşlar? Bir hamlede kendini dışarıya atmış. Ama sonra ne yapmışlar? Kaynar suyu boşaltmışlar. Soğuk bir su koymuşlar kazana ve kurbağayı bırakmışlar. Kurbağa orada soğuk suda üfül üfül yüzmeye başlamış arkadaşlar. Ama bir taraftan da ateşi yavaş yavaş ısıtmaya başlamışlar. Yani bizim ateş ne zamandır yanıyor? Yani hani Viyana'dan dönüşümüzde belki bu ateşin odunları toplanmaya başladı arkadaşlar. Ve ondan sonra bu ateş ateşe verildi. Yani Osmanlı noktasında baktığımızda ama ümmet olarak baktığımızda yani hocamın derslerini anladığımız kadarıyla herhalde yani Efendimizin vefatından 30 yıl sonra fitne ateşi bir şekilde yakılmıştır. Yani bugünkü Irak'taki mezhep olaylarının bugüne değil de Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından 30 sene sonra başladığını anlayamazsak hocamın ifadesiyle bugünkü olayları da anlayamayız. Kurbağa soğuk suda yüzerken ateşi yakmışlar. Önce ılınmış, sonra biraz daha ısınmış. Kurbağa mayışmış arkadaşlar. Ama birazdan su kaynamaya başladığında kurbağa atlamayı hesap edememiş ve orada kaynayıp haşlanıp kalmış arkadaşlar. İşte bu yakın tarihi aslında bu bizim yorganımızın, postumuzun ve suyumuzun ne hale geldiğini, nasıl bu hale getirildiğinin bizim anlayacağımız tarzdaki yaşanmış halidir arkadaşlar. Yani bunu mesela ben bu süreçler içerisinde bizim bu yakın tarihi programımızın içerisinde 28 Şubat sürecini ben iliklerime kadar yaşamış bir insanım arkadaşlar. Onu ancak 10 numara veya en çok yaşayan olarak geniş boyutlarıyla bilen birisi olarak burada belki birkaç şey söyleyebilirim. Ama onun konusu konuşmacısı başka bir gün. Ama 12 Eylül'de de ben ortaokulda öğrenciydim. 12 Eylül'de hatırlıyorum, 12 yaşındaydım. Ama bunların önceleri var arkadaşlar ve bunlar ne ilktir ne son olacaktır arkadaşlar. Yani bunun 12 Eylül olması ve Türkiye'de olması sadece Türkiye'lileri ilgilendiren bir mesele değildir. Bu ümmetin meselesidir. Bugün Türkiye ile bütün ümmet nasıl ilgileniyorsa, nasıl bir beklenti içerisindeyseler biz de bu beklentilere cevap verecek donanımda olmak zorundayız. O yüzden bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani hocam tarih bilinciyle ilgili birkaç şey söylemişti. Ben de şu elimdeki notlardan bir iki şey söyleyeyim. Yani bunları ekledikten sonra diğer notlarımı toparlayıp inşallah sözümü bitireceğim. Hocam ifade etmişti, diyor ki tarih milletlerin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insan nasıl dostunu düşmanı ayırt edemezse, hafızasını kaybeden insan nasıl dostunu ve düşmanı ayırt edemezse, alacağını vereceğini nasıl bilemezse, geleceğini nasıl planlayamazsa, milletler de böyledir arkadaşlar. Hafızasını kaybeden milletler de dostlarını, düşmanlarını ayırt edemezler. Alacaklarını, vereceklerini bilemezler. İstikballerini de planlayamazlar. Planlayamazlar. Yani birileri çok ciddi manada çalışıyor. Hemen şimdi aklıma geldi. Bir Yahudi asıllı bir Amerikalı gazeteciye soruyorlar mesela, Türkiye'deki demokrasiyi nasıl tarif edersiniz diye. Ne diyor arkadaşlar? Türk halkını ülkenin gerçek gündeminin dışında tutabilme sanatına biz Türkiye'de demokrasi diyoruz diyorlar. Türk halkını ülkenin gerçek gündeminin dışında tutabilme sanatına ne diyorlarmış? Demokrasi diyorlarmış. Demek ki her kafaya göre bir tatke var arkadaşlar. Yani her millete, topluma göre bir demokrasi tarifleri var bu adamların. Yani sadece A, B, C değil, yani herhalde epey bir planları var. O zaman bizim de bunlara dönük planlarımız olmalı ve ne diyor? Türkiye kendileri bırakılmayacak kadar önemli bir ülke diyor, değil mi? Yani planlar aslında hep üzerimizden dönüyor. Biz de bu planları bizim üzerimizden döndürenlerin kimler olduğunu bir şekilde anlamamız, bunları deşifre etmemiz lazım. Deşifre etmemiz lazım. Yani bugün mesela tarih öğretmenleri tanıyorum. Ben ne diyor adam? Benim tarih 1923'te başlıyor diyor. Ve bu adam bizim bu sahiplendiğimiz okullarda öğretmenlik yapıyor. Bu enteresan bir şey arkadaşlar. Yani kökünü, gövdesini, hiçbir şeyini tanımayan bir ağaç, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir, yani böyle bir mantık olabilir mi? Ama böyle bu işler, okullarda, Ramazanlarda, Ramazan'la birlikte kupasını eline alıp şöyle teneffüslerde gezen öğretmenlerimiz var bizim arkadaşlar bu okullarda. Ben İzmir'de görev yaparken Ramazan bir derdi bizim okulda kek ve poğaça günleri başlardı arkadaşlar. Ramazan'ın biriyle başlardı. Hani Bektaşi'ye demişler ya, Ramazan geldi, o da demiş ki 11 mübarek ay ne zaman bitti demiş. Herkesin mübarek ayı kendine göre arkadaşlar. İşte o zaman bu bütün olaylardan her birimiz bir ders çıkarmalıyız. Hafıza kaybı, vizyonun yok olması demektir. Vizyonu olmayan toplumlar okyanusta pusulası bozuk gemiler gibidir. Pusulası bozuk gemiler gibidir ve hepimizin bildiği, ana hedefi olmayan bir gemiye de hiçbir rüzgar yardım edemez. Biz hedefimiz Sırat Köprüsü'nden geçmektir her bir Müslümanın arkadaşlar. Asıl hedef budur. Ama bu hedefimizi engelleyen birileri vardır. Bunlar yakın tarih, uzak tarih. Biz bunları bir şekilde ne yapmamız lazım? Bir şekilde bilmemiz lazım. Bunlar tabii kendilerini kamufle ediyorlar arkadaşlar. Aynen filleri avlayan avcılar gibi. Fil avcıları bir fil avlamak için fillerin geçtiği noktaya bir karış derinliğinde bir çukur açıyorlarmış arkadaşlar. Yani 30 santim bir çukur açıyorlar. Fil ayağını oraya atınca bir daha geriye ne yapamıyor? Çekemiyor, orada kalıyor. Hemen sipsiyah bir elbise ve maske giyiyor fil avcısı. Gelip bir hafta boyunca fili orada dövüyor. Aç bırakıyor ve sopayla dövüyor. Bir hafta sonra beyaz elbiseler giyiyor aynı adam. Ve filin sevdiği yiyeceklerle filin yanına geliyor. Ve fil bundan çok memnun oluyor. Ve adamın peşine düşüyor ama yol doğru sirke gidiyor arkadaşlar. Sirke gidiyor. O yüzden yani Türkiye'de hani yıllarda seçimler yapılır ama hiçbir şey siyaset noktasında yıllarca değişmedi. Mesela Demirel diye bir mantık vardır. Demirel hani tek bir defa diyor doğru söylemiştir. O da ne zaman? Ömrüne bir defa doğru söylemiştir diye ben hatırlıyorum Demirel'i. O da Cumhurbaşkanı iken İsrail gezisine gidiyor. Tel Aviv Belediye Başkanı onu karşılıyor. Tel Aviv'de orada fotoğrafı çıkıyor Demirel, diyor ki ben de sizdenim diyor arkadaşlar. İlk doğru sözünün bu olduğu söylenir Demirel'in. İlk defa ömründe bunu doğru olarak söylemiş. Ama Demirel'i ziyarete giden cemaatler, gruplar hep kendi kitaplarını görmüş Demirel'in masasında arkadaşlar. Yani herkes meğerse kendinden zannediyormuş. Hani hatta derler ya, biri demiş yani bizden hiç milletvekili yok. Ben varayım ya demiş, yani daha ne istiyorsunuz yani. Şimdi bu görünen Demirel arkadaşlar, bir de görünmeyen Demireller var. Görünmeyenler var. Yani bunları bizim iyi anlamamız lazım. İyi anlamamız lazım. Sıradan bir insanın vizyonsuzluğunun zararı kimedir arkadaşlar? Kendisinedir. Tabii kendisine ve ailesinedir. Kapı komşusu dahil başka kimseye zarar olmaz. Bir bireysel vizyon sahibi olmayan bir adamın. Ama devlet yönetenler, aydınlar, eğer bunlar vizyonsuzsa, dünyanın nereye gittiğini 20-30 yıl sonrasını göremiyor ve doğru değerlendiremiyorlarsa bunun faturası çok ağır olur ve bu faturayı bu millet ve devlet öder. Yöneticilerin ve aydınların bu vizyonu yakalayabilmelerinin birinci şartı ise tarih bilincine sahip olmaktır arkadaşlar. Tarih bilincine sahip olmaktır. Yani hani Fatih'in bir veziri için söylenir. Hani sen sır saklamasını biliyor musun diye soruyor, o da biliyorum deyince ben de biliyorum diyor Fatih. Sonra da diyor ki yani ben seni çok iyi biliyorum ama diyor dua et baba yadigarısın diyor yani. Yani bilip işi idare etmek var, bir de yani bilmeden bu vaziyeti idare etmeye çalışmak var arkadaşlar. Yakın tarih bizim can damarımızdır ve yol haritamızdır arkadaşlar. Bizim can damarımız ve yol haritamızdır. Yani başımıza neler geldiğini bilmeden yani nasıl düşürüldüğümüzü anlamadan yani nasıl yola devam edebiliriz? Dolayısıyla bu manada yakın tarih bizim için önemli. Gündemimizi alıp kitaplarımızı koyup bunu kendimiz de öğrenmemiz gerekiyor. Yöneticilerin ve aydınların bu vizyonu yakalayabilmelerinin birinci şartı ise tarih bilince sahip olmaktır. Bu tarih bilmekle karıştırılmamalıdır. Kitaplarda yer alan kuru bilgileri ezberlemek tarih bilinci oluşturmaz. Sağlıklı tarih bilgisinin yanında mutlaka tarih felsefesini de bilmek, onu iyice azmetmiş olmak gerekir. Öncelikle şunu belirteyim ki doğru algılayıp sağlıklı değerlendirebilmek için zihnimizi dezenformasyondan yani bilgi kirlenmesinden ne yapmak lazım? Arındırmak lazım arkadaşlar. Arındırmak lazım. Yoksa o zaman Selanik'ten gelenler kurtarıcı olmaya ne yaparlar? Devam ederler. Mesela Trakya'da çok ilginç örnekleri vardır bunların. Bir gün buraya rozet asmış adam cami cemaatinden. Şimdi tebliğ konuştuk arkadaşlarla. Şimdi çıkar at desen adama olmayacak. Dedim ki bunu hiç olmazsa iç tarafa tak dedim adama. Dedi ki içe takacağım hiç takmam daha iyi dedi. Burada olacak dedi bu dedi. Yani Rabbinin huzuruna çıkanlar önce birilerinin huzuruna çıkıp oradan izin alıp oraya çıkıyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir mantık var. Trakya'nın bir köyünde de bir gün namaz kıldık. Musafaha yapıyoruz. Uzattık adam dedi ki ben sol elle musafaha yapıyorum. Ben sosyal demokrat hacıyım dedi arkadaşlar. Yani bunlar da böyle gökten paraşütle falan düşmediler arkadaşlar. Yani her ne kadar biz kendimizi muhafaza ettiğimizi söylesek de bize sirayet etti bu işler arkadaşlar. Yani ben 26 sene önce öğretmenliğe başladığımda kimi söylediğini şimdi hatırlamıyorum. Bana demişlerdi bak Faruk Hoca dikkat et bu düzen radikalı muhafazakar, muhafazakarı da düzenci yapar demişlerdi. Ben bunu yaşayarak öğrendim arkadaşlar. Gördüm yani Mardin'de canı sıkıldığında okey oynamaya giden din ders öğretmenleri ben çok gördüm Mardin'de. Canı sıkıldığı için kahveye giden din ders öğretmenleri, oyun oynamaya giden din ders öğretmenleri. Yani demek ki zihinler dönüştürülüyor arkadaşlar. Şu anda biz ne kadar dönüşmediğimizi ifade etsek de körle yatan bir şekilde şaşı olmaya devam ediyor. Ha, yüzdelik oranları farklıdır şaşı olmanın. Ama virüs bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Bulaşıyor. Bulaşıyor. O yüzden buna ciddi manada ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani toplumun geldiği nokta aslında geldiği nokta değil, getirildiği noktadır arkadaşlar. Getirildiği noktadır. Bu da bu yapılanlarla bu hale gelmiştir. Yapılanlarla bu hale gelmiştir. Ha, belki şu anda güzel şeyler elbette oluyor fakat bunlar yeterli değil arkadaşlar. Bunların devamını getirmek lazım. Her birimiz bunları içselleştirerek, kendimizi anlayarak izah eder duruma gelmemiz lazım. Yani birileri bize keçi boynuzu yedirmeye kalktıklarında buna itiraz etmemiz lazım arkadaşlar. İslam'ın olmadığı ve beşeri sistemlerin tedavülü olduğu yerlerde aslında keçi boynuzu yedirilmektedir. Hani bunu da daha önce ifade etmiştim gene söylüyorum. Toplumlar diyor iki şekilde cahil bırakılır. Bir eğitimsiz ve okulsuz bırakırsınız cahil kalır. İki eğitim ve okulla cahilleştirirsiniz arkadaşlar. Eğitim de var okul da var. Ama keçi boynuzu yemeye ne yapıyorsunuz devam ediyorsak burada sıkıntı var demektir arkadaşlar. Burada sıkıntı var demektir. Biz bu farkındalığımızı artırmak için böyle programı yapıyoruz ama bu bize bir şey olsun, girizgah olsun arkadaşlar. Bu işi gündemimize alalım ve biz de en az diğerleri kadar yani baltalarının yerini unutmayanlar kadar kendi işimize bakalım ki onlara cevap vermiş olalım. Diğer bir not verelim de arkadaşlar. Bu meşhur İngiliz tarihçi Tombi diye birisi var biliyorsunuz. O diyor ki tarih bilinci diye bir kitabı var bu adamın. Harf inkılabını değerlendirerek bu kitapta Türkler harf inkılabıyla kendi kaynaklarına el atmak hususunda yabancılardan farksız oldular. Türkler harf inkılabıyla kendi kaynaklarına el atmak hususunda yabancılardan farksız oldular demekte ve şöyle devam etmektedir. Günümüzde Hitler kendi düşüncesine karşı olan bütün ilmi hazineleri kökten yok edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Hitler zaman için söylüyor. Ne var ki matbaanın icadı bu faaliyetleri bir nevi imkansız hale getirmiştir. Hitler'in çağdaşı olan Mustafa Kemal ise hedefini gerçekleştirmek için en başarılı ve en akıllı yolu seçmiştir. Yani matbaayı da yok sayacak. En akıllı ve en başarılı yolu seçmiştir. Türkiye'nin başkanı vatandaşlarının eskiden miras aldıkları kültür ve medeniyetin havasından kafalarını kurtarıp çok kuvvetli bir şekilde Batı medeniyetinin potası içinde şekil almalarını istemiştir. Çok kuvvetli bir şekilde Batı medeniyetinin potası içinde şekil almalarını istemiştir. Böylece alfabenin değişimi kütüphanelerin yakılması yerine geçmiştir. alfabenin değişimi kütüphanelerin yakılması yerine geçmiştir. Yani kütüphaneleri yakmaya, ateşe vermeye gerek kalmadı arkadaşlar. Kalmadı. Yani biz peki bunu acaba böyle hiç anlıyor muyuz? Yani hala açık öğretimde okuyanlar, üniversitede okuyanlar inkılap tarihi okumaya devam ediyorlar. Peki niye okuyoruz biz arkadaşlar? Neyi okuyoruz, niye okuyoruz? Neyi okuyoruz, niye okuyoruz? Yani bunu böyle illa İngiliz tarihçi Tombi mi böyle ifade etmesi lazım bizim bunu anlamamız için arkadaşlar? Bundan sonra Türk kütüphanelerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Bundan sonra Türk kütüphanelerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü harf inkılabıyla bu hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Çünkü harf inkılabıyla bu hazineler neymiş bunlar? Hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok yaşlı hocalar ve ihtiyarlar onları okumak lüzumunu hissedeceklerdir diyor arkadaşlar. Bu da ondan bir alıntı arkadaşlar. Yine Yusuf Kaplan'la yapılan bir söyleşi var arkadaşlar. O da yine Tombi'den bir alıntı yapmış. Osmanlı'nın çöken değil durdurulan bir imparatorluk olduğunu söylemişti. Çöken değil durdurulan bir imparatorluk arkadaşlar. Peki durdurulan bir şey her an harekete geçebilir mi? Geçebilir. İşte aslında bütün yapılanlar bu durdurulan zihniyetin, ruhun tekrar harekete geçmemesi için uyuşturulan bir nesil. İlla bu morfinle olmuyor arkadaşlar. Yüz temel eserle de olur, eğitimle de olur, müfredatla da olur. Dizilerle de olur, filmlerle de olur, internetle de olur, Facebook'la ve Twitter'la da birçok şeyle olabilir. Çünkü artık dijital şeytan devrededir. Bu konuda da bizim çok uyanık olmamız gerekiyor. Bugün Avrupa ve özellikle Amerika'da aynı şeyi Türkiye için yapmak istiyorlar. Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. O gün Osmanlı'yı durdurdular. Kalan bakiyesi olan Türkiye'yi de şimdi yapmaya çalışıyorlar, durdurmak istiyorlar. Bu konuyu açmakta yarar görüyorum. Avrupa'nın da Amerika'nın da korktuğu şey şu. Osmanlı'nın çökmesiyle Osmanlı coğrafyası olan biliyorsunuz yani dün ona da baktım. Osmanlı topraklarının üzerine 45 ülke kurulmuş arkadaşlar. 45 ülke kurulmuş. O zaman Avrupa'nın da Amerika'nın da korktuğu şey şu. Osmanlı'nın çökmesiyle Osmanlı coğrafyası olan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da bir vakum, bir boşluk oluştu. Bu boşluk Osmanlı'nın çöküşünden bu yana bölge dışı güçler tarafından dolduruluyor. Bu boşluk Osmanlı'nın çöküşünden bu tarafa bölge dışı güçler tarafından dolduruluyor. Bu boşluğu İsrail'in kuruluşuna ya da 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avrupalılar doldurmaya çalıştı. Bu boşluğu İsrail'in kuruluşuna ya da 2. Dünya Savaşı'na sonuna kadar Avrupalılar doldurmaya çalıştı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Amerika bu boşluğu doldurmaya başladı. İşte bu boşluğun Amerika'ya göre işte bu boşluğun Amerika'ya göre bölgedeki ülkeler ve güçler tarafından doldurulmaması gerekiyor. Bu boşluk yani çantada keklik gibi tabiri caizse duracak ve Amerika istediği gibi boşlukta ne yapacak arkadaşlar? Oyun oynayacak. Avrupa ve Amerika böyle düşünüyor ama bölgedeki boşluğun yeniden Türkiye tarafından doldurabileceğinden de korkuyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin her ne suretle olursa olsun Osmanlı'nın misyonunu üstlenerek bölgeye yeniden hakim olmaya kalkışmasını önlemeye yoğun çaba sarf ediyorlar. Bir ara Dışişleri Bakanı Osmanlı Milletler Topluluğu diye bir söz etti arkadaşlar. İkinci defa söylediğini duymadım ben. Bir defa yani öyle bir söz söylendi ve ciddi de ses getirmişti Osmanlı Milletler Topluluğu. Yani topluluk bize ait zaten. Biz toplarız, biz dağıtırız yani. Dolayısıyla komünizm lazımsa biz getireceğiz. Mantığı işte bu yakın tarihi mantığıdır arkadaşlar. Bunu iyi anlamak lazım. Hatta İsmet İnönü'nün kayıtlara geçen bir sözü var. İşte bir yerden bir yere giderken askerlerle karşılaşıyor da askerleri kenara çekiyor. Diyor ki bakın diyor Amerika düşmanımızdır. Rusya düşmanımızdır. Sonra sesini kısıyor. Ha, unutmayın diyor bu millet de düşmanımızdır diyor. Ama bu millet düşmanımızdır diyenler bu memlekette hala %30 civarında oy almaya devam ediyorlar arkadaşlar. Demek ki dost düşman birbirine karışmış arkadaşlar. Mesela Türkiye'nin asla kendi haline bırakılmasını istemiyorlar. Askeri, siyasi, ekonomik ve stratejik olarak artık ABD'nin temsil ettiği Batı'nın yörüngesinden çıkmasını kesinlikle istemiyorlar. Ve Türkiye'nin böylesi bir şeye kalkışmasına yol açabilecek tüm yolları tıkıyorlar. Örneğin Türkiye'de siyasi, ekonomik ve kültürel iktidar aygıtların yeniden İslam'a göre tanımlanmasına, örneğin Türkiye'de siyasi, ekonomi ve kültürel iktidar aygıtlarının yeniden İslam'a göre tanımlanmasına, belirlenmesine, yön ve şekil vermesine yol açabilecek tüm yolları teker teker tıkıyorlar diyor arkadaşlar. Tabi Rabbim nurunu tamamlayacak. Onlar işini yapıyor. Biz de işimizi yaparken yaparsak problem yok arkadaşlar. Vakit daraldı. Bir de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Roosevelt'in bir şeyi var arkadaşlar. Bir tespiti var. Dünyada herkesten önce ezmek istediğim iki güç var diyor. ABD başkanı. İki güç var. İspanya ve Osmanlı'dır diyor bu iki güç. Roosevelt bunları söylerken gelecekte dünya hakimiyetinin şifresini de açıklamıştır. 1901'de söylüyor arkadaşlar bunu. 1901'de. Çünkü ABD'nin süper güç olmasını engelleyen iki güç vardır. Bunlardan İspanya, ABD'nin Orta ve Güney Amerika'ya yani yeni dünya karaları hakimiyetini, Osmanlı ise eski dünya karaları yani Asya, Afrika ve Avrupa hakimiyetini engellemektedir. Söz konusu bu engellerden Osmanlı misyonerlik faaliyetleriyle çökertilmeye çalışılmış ve daha 1871'de bunun ilk adımları atılmıştır. Osmanlı ülkelerine gönderen iki misyoner 1 Aralık 1833'te verilen talimat aynen şöyledir. Bir fetih savaşına girmiş askerler olduğunuzu unutmayın. 1 Aralık 83'te Osmanlı'nın içerisine bırakılan misyonerlere verilen talimat. Bir fetih savaşına girmiş asker olduğunu unutmayın. Bu mukaddes ve vaat edilmiş topraklar silahsız bir Haçlı seferiyle geri alınacaktır. Silahsız bir Haçlı seferiyle ne yapacakmış arkadaşlar? Geri alınacaktır ve sonuç koskoca bir Osmanlı Devleti'ni yıkmışlardır arkadaşlar. Ve dedik ya 24 milyon kilometre üzerine 45 tane ülke kurulmuştur arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar yani burada tarihi birkaç şey getirmiştim ama bunlar yakın tarihiyle alakalı metinlerdir. Bunlar her zaman bulunabilir. Ama şu kadar belki söylemek gerekirse insanlar bugün de yaşar, gelecek için kaygı duyup planlar yaparlar. Bugün için yaşarlar ama gelecek için kaygı duyup planlar yaparlar. Fakat tarih geçmiş hakkında çalışma demektir. Bugün de yaşamanın ve gelecekte neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunmanın getirdiği baskılar geçmişle ilgili düşünmenin neyse ne işe yarayacağını sorusunu akla getirir. Yani geçmişe gündeme almak ne işe yarayacak? Hatırlama refleksi insanı tehlikelerden koruduğu gibi gelişmesini de sağlayan bir yetenektir. Hatırlama refleksi insanı tehlikelerden koruduğu gibi gelişmesini de sağlayan bir yetenektir. Eğer hatırlama yeteneğimiz olmasaydı dün sokakta takılıp düştüğümüz kasise bugün de takılıp düşerdik. Hatırlama eylemi sayesinde bu riskten kurtuluruz. Ya da yaşadıklarımızı hatırlayamasaydık her an öğrendiğimiz şeyleri unutur ve tekrar öğrenmek için zaman harcardık. Böylece hiçbir zaman kişisel olarak gelişemezdik. Tarih ise toplumların ve insanlığın hatıra defteridir. Tarih ise toplumların ve insanlığın hatıra defteridir. İnsanoğlunun bıraktığı her iz bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. İnsanoğlunun bıraktığı her iz bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. Yeni kuşağın yapması gereken sadece bu izleri doğru yorumlamaktır. Böylece öncekilerin yaşadıklarını tekrar yaşamak zorunda kalmadan yaşam standardını daha ileriye götürebilirler. Ancak işte bu noktada tarihin yani hatırlamanın önemi anlayamamış toplumlar, yani hatırlamanın tarih önemini anlayamamış toplumlar, tarihi doğru yorumlamaya çalışmadan sadece günlük seyrin rüzgarına göre hareket ederek daha önce yapılmış bir hatayı tekrar yaşayabilirler. Böylece hem kendilerine hem sonraki nesillere zaman kaybı ve acı yaşatırlar. Bu anlamda tarih bir tecrübedir. İnsan bir engelle karşılaştığında geriye doğru giderek hız, güç ve acı açık kazanarak koşar ve atlayarak engeli açar. İnsan bir engelle karşılaştığında geriye doğru giderek hız, güç ve acı kazanarak koşar ve atlayarak o engeli geçer. Tarihte toplumların önüne çıkan engelleri aşabilmesi için geriye yani tarihe dönmesi ve oradan güç ve hız alarak önündeki engeli kolayca aşmasını sağlaması bakımından tarih önemlidir arkadaşlar diye devam ediyor. Ama zannediyorum bu kadar yeterli. Abdülbaki Hocam Kürt-Türk meselesinden de bir cümle bahsetmişti. Ben de Mardin ve Ağrı'da 60 sene göre yaptım arkadaşlar. Batı'daki hiçbir ilde görmediğim yazıları Mardin'de ve Diyarbakır ve Urfa'da görmüştüm. Bir Türk dünyaya bedeldir mesela. Bizim okulun arka duvarında 1 metrelik punto ile yazıyordu arkadaşlar. Yani öğretmenlerden başka Türk yoktu okulda. Mesela ben birinci sınıflara fişle okuma yazma öğreteceğimiz zaman Milli Eğitim fiş göndermişti bize. Fişlerden biri de şuydu arkadaşlar. Ben Türk'üm, soyum Türk. Bu fişi biz okuma yazmada kullanacağız arkadaşlar. Yani sınıfta benden başka Türk yok. Öğrencilerin hepsi Arap üstelik arkadaşlar. Yani Arap ilçede çalışıyordum ben. Yani şimdi hani birilerini suçlamak kolaydır arkadaşlar. Yani şimdi bazen şöyle sözler duyuyorum. Ya en iyi Kürt ölü Kürttür falan. Arkadaşlar bu bir Müslümana yakışmaz. Böyle bir şey yok. Hani zaman zaman örnek veriyoruz. Adam ilk defa bir zenci görmüş de zenciye gülmüş. Zenci bakmış ki adam ona gülüyor. Hemen elini uzatmış, demiş ki boyayı mı beğenmedin, boyayanı mı, demiş arkadaşlar. Boyayı mı beğenmedin, boyayanı mı? Var mı bu işin cevabı? Bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. O yüzden biz ümmeti Muhammediz arkadaşlar. Hocam sık sık ifade ediyor. Akıllı gavurlar Türk ve Kürtlerin barışmasından çok rahatsızlar arkadaşlar. Niye rahatsızlar? Çünkü Kürtler ve Türkler barışırsa ondan sonra Araplarla barışacağız arkadaşlar. Ve derken bu ümmetin Muhammed slogan olmaktan çıkıp realite olacak, gerçeğe dönüşecek arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyorlar. Ve siyasal İslam'a izin vermeyiz diye tweetler geziyor piyasada arkadaşlar. İşte Mısır'da İhvan kaybetti, Türkiye'de bu kimse kazanamaz diye gibi şeyler çok hızlı bir şekilde gündemdeler. Birileri bunu görüyorlar. Yani Kürt ve Türk, hatta şeyin öyle bir ben davetçi arkadaşlar paylaştığımı hatırlıyorum. Çıkışı vardı Deniz Baykal'ın. Milli devlete, etnik yapımıza sahip çıkmalıyız. Yani çünkü Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yani. Yıllardan beri böyle söylendi ama ne bir doğru bir Türk ne bir çalışkan bir Türk ben görmedim. Gören varsa haber versin, ben de ziyarete gideyim arkadaşlar. Sloganla bu işler olmuyor. Ben Mardin ve Ağrı'da Kürtlerin de Arapların da bana Türklerden daha fazla sahip çıktığını gördüm arkadaşlar. Bir öğrencimi çok sıcak bir Kızıltepe Ovası çok sıcak olur. Benim köyüm oradaydı. Bir öğrencime soğuk su, buzdolabı yok, bir şey yok arkadaşlar. Soğuk su için eve göndermiştim. Bir sürahi ayranla geldi arkadaşlar. Bir sürahi ayranla geldi. Belki evde içilecek tek ayran oydu. Ama bize ikram edildi. Bir arkadaşım misafirliğe gelmişti aynı köyde. Tek yatak yorganımız var. Çocuklardan yatakta yorgan istedik. Hiç yatılmamış bir yatak ve yorgan geldi arkadaşlar. Çeyizden çıkarıldı. Hiç yatılmamıştı. Sen ne yapıyorsun? Yani kime ne söylüyorsun? O yüzden biz ümmeti Muhammediz. Senin damarlarında cahile kanı dolaşıyor diyormuş Efendim sağ söylem, değil mi? Sen ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Ama bir şekilde bizim Müslümanlara da bulaştı arkadaşlar bu hastalık. Bundan önce bir arınmamız lazım. Biz hep birlikteyiz, beraberiz. Ezan Abdülbaki Hocam söyledi yani, ezan okunan her yer benim vatanım demiş. Hasan el-Benna da öyle söylemiş değil mi? İslam'ın yaşandığı her yer benim vatanımdır demiş. Vatanımdır demiş. Ve Hasan el-Benna enteresandır. Geleni hocamız ziyarete gelmişti değil mi? Hatırlıyorsunuz. Yani ne demiş? Bu bir ufuk meselesi arkadaşlar. Oğlum, ilafeti getiremedik. Hiç olmazsa yani miting falan yapamadık demiyor adam. İlafeti getiremedik. Hiç olmazsa ilafet toprağından bir gelin alalım deyip gelip Mardin'den bir gelin alıyorlar arkadaşlar. Yani işte bu işin içinde böyle yorulmak lazım. Böyle yorulmak lazım. Böyle yorulmadan slogan alır, slogan vari kalır. Rabbim inşallah bu çalışmamızı bereketli kılsın. Tarihe tekrar geri dönüp bu başımıza gelenlerin nereden geldiğini, kimler tarafından bu çorabın örüldüğünü çok açık ve net görebilecek kaynaklarımız şu anda mevcuttur. İnşallah onları okuyalım, öğrenelim. Önce kendimiz aydınlanalım arkadaşlar. Ve keçi boynuzu yemekten kendimizi uzaklaştıralım. Gençler olarak okuduğunuz okullarda da bu bilinçle okuyun arkadaşlar. Yani ben yüksek lisansımla ilgili hocama demiştim. Yani bunu bitireyim mi, bitirmeyeyim mi? Dedim, sen bitir, fare ziyeri gibi tarafa koy dursun, demişti bana. Yani zehirlenmeden Orada dik durmanın yollarını bulmamız lazım. Öbür türlü kaybolup gidersek birilerine hizmet etmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Yani bir hata yaptıysak özür diliyorum. Tarih bizim işimiz değil. Gönlümüzden geçenler sizinle paylaşmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki uzman üstadlar bu çok daha güzel anlatacaklar. Rabbim hepimizden razı olsun. Biz bir temel fıkrasıyla kapatsam mahsur var mı üstadım? Yani temel arkeolog olarak bir toplantıya, uluslararası bir toplantıya katılmış. Orada biri demiş ki bizim atalarımız falanca tarihte telefon kullanıyorlardı demiş. Oradaki yönetici demiş nereden yani buldunuz? Demiş biz işte kazı yaptık bilmem kaç metrede telefon teli bulduk demiş. Dolayısıyla çok kaç yüzyıldır telefon kullanıyorlarmış. Deyince temel biz de kazı yaptık demiş hiçbir şey bulamadık demiş. Yani hiçbir şey telmel bulamadık. Peki ha, bizim atalar da o zaman telsiz telefon kullanıyorlardı demiş. Böyle bir tarihimiz var. Temel sülalesini abartmış. Dursun demiş yeter demiş artık. Yani neredeyse Nuh'un gemisine bindi diyeceksiniz demiş. Yok demiş Temel o kadar da değil. O zaman bizimkilerin kendi takası vardı demiş. Biz akıllı bir toplumuz arkadaşlar. Amerika'dan bir orman mühendisi gelmiş. Türkiye'ye gezmeye ve bir orman köyüne yolu düşmüş. Fakat dikkatini çekmiş orman mühendisinin. Köylüler ormanın en kestirme yerinden orijinal bir yol yapmışlar. Çok hesap kitap işi olarak görmüş orman mühendisi, Amerikalı orman mühendisi bunu ve bir yaşlı köylümüze sormuş. Amca bu yolu nasıl yaptınız demiş. O demiş ki valla evladım bizim yaşlı boz eşeklerimiz vardır demiş. Biz onları bırakırız. Onlar ormanın en kestirme yerinden bir patik açarlar. Biz de daha sonra yola çeviririz deyince Amerikalı orman mühendisinin hayreti biraz daha artmış arkadaşlar. Peki amca demiş. Siz yaşlı boz eşek bulamayınca bu yolları nasıl yapıyorsunuz deyince bizimki demiş ki vallahi evlat demiş biz yaşlı boz eşek bulamazsak o zaman Amerika'dan mühendis çağırıyoruz demiş. Evet teşekkür ediyorum. Selamlar.